Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins. 4. ayrım. Başkan Snow, Gale'i öldürme tehdidinin ardından delici bakışlarını gözlerime sabitlemişken, aklımdan bunlar geçiyordu. Kapitol'ün eve döndükten sonra benimle uğraşmayacağını sanmak ne büyük bir aptallıkmış meğer. Potansiyel ayaklanmaları düşünememiş olabilirdim ama bana kızgın olduklarını biliyordum. Böyle bir durum temkinli bir tavır takınmamı gerektirirken ben ne yapmıştım? Başkanın gözünden bakınca Pita'yı yok saymış ve Gale'in varlığını tercih ettiğim bütün mıntıkanın gözüne sokmuştum. Ve bunu yaparken aslında Kapitol'le alay ettiğimi açıkça ortaya koymuştum. Özensizliğim yüzünden Gale'i, ailesini, kendi ailemi ve Pita'yı tehlikeye atmıştım. "Lütfen Gale'i incitmeyin," diye fısıldadım. "O sadece arkadaşım. Uzun senelerdir arkadaşız. Aramızda başka bir şey yok. Ayrıca artık herkes kuzen olduğumuzu sanıyor. Beni sadece bu durumun Pita ile aranızdaki dinamikleri ve mıntıkalardaki havayı nasıl etkileyeceği ilgilendirir. Turda her şey eskisi gibi olacak. Ona eskisi gibi aşık olacağım," dedim. Başkan Snow, "şimdiki gibi," diye düzeltti. "Şimdiki gibi," dedim. "Ayaklanmaların önlenmesi gerekirse daha fazlasını da yapmak zorunda kalabilirsiniz," dedi. "Bu tur, olayların gidişatını değiştirmek için son şansınız olacak." "Biliyorum, değiştireceğim. Mıntıkalardaki herkesi Kapitol'e meydan okumadığıma ve delicesine aşık olduğuma ikna edeceğim." Başkan Snow ayağa kalktı ve peçeteyle dudaklarını sildi. "Bunun kâfi gelmemesi ihtimaline karşılık daha yüksekleri hedefleyin," dedi. "Ne demek istiyorsunuz? Daha yüksekleri nasıl hedefleyebilirim? Beni ikna edin." Peçeteyi bırakıp kitabını aldı. Kapıya giderken arkasından bakmadığım için kulağımın dibindeki fısıltısıyla ürperdim. "Bu arada öpüşmenizden haberim var." Ve sonra kapının arkasından kapandığını duydum. Kan kokusu. Nefesinden geliyordu. Ne yapıyordu ki diye düşündüm. İçiyor mu? Kanı bir çay fincanından yudum yudum içtiğini hayal ettim. İçine bir kurabiye batırıp kırmızı renkli sıvıyı damlatarak çıkardığını. Pencerenin dışında bir kedi mırlaması gibi yumuşak ve sessiz bir şekilde bir araba çalıştı ve bir süre sonra uzaklarda duyulmaz oldu. Geldiği gibi fark edilmeden kaybolup gitti. Oda ağır ağır, yamuk daireler halinde dönmeye başladı. "Bayılacak mıyım acaba?" diye meraklanıyordum. Öne doğru eğilip bir elimle masaya tutundum. Diğer elimde hala Pita'nın güzel kurabiyesini tutuyordum. Sanırım üstünde bir pars zambağı vardı ama şimdi yumruğumun içinde kırık dökük haldeydi. Bu kadar sıktığımın farkında bile değildim. Sanırım dünyam kontrolden çıkarken bir şeye sıkıca tutunma ihtiyacı duydum. Başkan Snow'un ziyareti. Ayaklanmasına ramak kalmış mıntıkalar. Gale açık bir ölüm tehdidi ve onu başkalarının da izlemesi ihtimali. Sevdiğim herkes tehlike altında. Benim yaptıklarımın bedelini kim bilir başka kimler ödeyecekti. Tabii eğer ben tur sırasında olayların akışını değiştirmeyi başaramazsam. Memnuniyetsizlikleri yatıştırıp başkanın huzura kavuşmasını sağlayamazsam ve nasıl? Bütün ülkeyi şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Pita Miller'a aşık olduğuma ikna ederek. Bunu yapamam diye düşündüm. O kadar iyi değildim. İyi ve sevilebilir olan Pita'ydı. O insanları her şeye inandırabilirdi. Ben çenesini kapatıp arkasına yaslanan ve konuşmaları olabildiğince ona bırakan kişiydim. Fakat bağlılığını ispatlamak zorunda olan Pita değildi, bendim. Koridorda annemin seri ve hafif ayak seslerini duydum. Bilmemeli diye düşünüyordum. Bunların hiçbirini öğrenmemeli. Elimi tepsiye uzatıp avucumdaki ve parmaklarımdaki kırıntıları silkeledim. Çayımdan titrek bir yudum aldım. "Katniss, her şey yolunda mı?" diye sordu. "Evet," dedim neşeli bir sesle. "Televizyonda hiç görmüyoruz ama başkan tur öncesinde bütün galipleri ziyaret edip şans diliyormuş." Annemin yüzü gevşeyiverdi. "Aa, ben de bir sorun var sanmıştım." "Hayır, ilgisi yok," dedim. Sorun, hazırlık ekibi kaşlarımın nasıl uzadığını görünce patlak verecek. Annem bir kahkaha attı ve ben 11 yaşımda üstlendiğim aile sorumluluğunu iade etmek diye bir şeyin olmadığını düşündüm. Ve onu her zaman korumak zorunda olacağımı. "Banyonu hazırlamaya başlayayım mı?" Harika, dedim ve cevabımın onu ne kadar memnun ettiğini görebiliyordum. Eve döndüğümden beri annemle ilişkimi düzeltmek için ne gerekiyorsa yapıyordum. Seneler boyunca yardım tekliflerini öfkem yüzünden geri çevirdikten sonra artık benim için bir şeyler yapmasını rica ettim. Kazandığım parayı onun idare etmesine izin veriyordum. Beni kucaklamasına zoraki katlanmak yerine karşılık veriyordum. Arena'da geçirdiğim zaman bana elinde olmayan şeyler, özellikle babamın ölümünden sonra içine düştüğü depresyon yüzünden annemi cezalandırmamam gerektiğini öğretti. Çünkü bazen insanların başına bazı şeyler gelebilir ve onlar da bu şeyleri kaldıracak donanıma sahip olmayabilirler. Mesela şu anda benim olduğum gibi. Ayrıca mıntıkaya döndüğüm zaman harika bir şey yaptı. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız Pita ile beni tren istasyonunda karşıladıktan sonra gazetecilerin birkaç soru sormasına izin verildi. Biri yeni erkek arkadaşım hakkında ne düşündüğünü sorunca annem, Pita'nın genç bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin kusursuz bir örneği olmasına rağmen benim henüz bir erkek arkadaş sahibi olmak için çok genç olduğumu söyledi. Ve hemen arkasından Pita'ya keskin bir bakış attı. Basından bol kahkaha ve "Birinin başı belada" sesleri yükselince Pita elimi bırakıp kenara çekildi. Etkisi fazla uzun sürmedi. Tam tersi davranmamız için büyük bir baskı vardı ama en azından Kapitol'dekinden daha mesafeli durmak için bir bahane bulmuş olduk. Belki de kameralar mıntıkayı terk ettikten sonra Pita'yı bu kadar az görmüş olmamda da annemin tavrının etkisi olmuştur. İlk soru, olanları kime anlatacağım? Tabii eğer birisini anlatacaksam. O kişinin annem ya da prim olmayacağı aşikardı. Bunu yapmam. Endişeden hasta olmalarından başka bir işe yaramazdı. Gel de olmaz. Ona haber uçurmayı başarabilirsem bile. Hem zaten bu bilgiyle ne yapabilir ki? Tek başına olsaydı, onu kaçmaya ikna edebilirdim. Ormanda hayatta kalmayı başarabileceğine hiç şüphem yoktu. Ama tek başına değil. Ailesini asla terk etmezdi ya da beni. Eve geri döndüğümde pazar gezilerimizin neden tarih olduğu konusunda bir açıklama yapmam gerekecekti. Elbette ama şimdi bunu düşünemezdim. Sadece bir sonraki hamleme kafa yorabilirdim. Ayrıca Gale o kadar yılgın ve Kapitol'e o kadar öfkeli ki bazen onun kendi isyanını organize edeceğini bile düşünüyordum. Ve en son ihtiyacı gaza getirilmek. Hayır. Bu olaydan 12. mıntıkada arkamda bırakacağım kimseye bahsedemezdim. Stilistim Sina'da dahil hala açabileceğim 3 kişi var. Fakat Sina'nın hala hazırda risk altında olabileceğini tahmin ediyordum ve başının benimle daha yakın bir ilişki kurarak belaya girmesini istemiyordum. Ve tabii bu aldatmacada partnerim olacak Pita vardı. Ama konuya nasıl girebilirim ki? Hey Pita! Sana aşıkmışım gibi rol yaptığımı söylediğimi hatırlıyor musun? Şimdilik bunu unutmana ve bana aşık mısın gibi rol yapmana ihtiyacım var, yoksa başkan Gale'i öldürebilir. Bunu yapamazdım. Ayrıca Pita, neyin tehlikede olduğunu bilse de bilmese de zaten rolünün hakkını verecekti. Geriye bir tek Hamish kalıyordu. Sarhoş, huysuz ve zıtlaşmaya bayılan, az önce kafasından aşağı bir leğen buz gibi su boca ettiğim Hamish. Oyunlardaki akıl hocam olarak beni hayatta tutmak onun göreviydi. Tek umudum bu görevine hala hevesli olmasıydı. Çevremdeki bütün sesleri susturmasına izin vererek suyun içine kaydım. Keşke küvet sıcak yaz günlerinde babamla ormanda yüzdüğümüz gibi yüzmeme olanak sağlayacak kadar genişleyebilseydi. O günler benim için çok özel bir zevkti. Sabahın erken saatlerinde yola çıkar, her zamankinden daha uzağa yürüyüp babamın avlanırken keşfettiği küçük göle ulaşırdık. Yüzmeyi nasıl öğrendiğimi anımsamıyorum bile. Babam bana yüzmeyi öğrettiğinde çok küçüktüm. Daldığımı, suda taklalar attığımı ve ortalıkta body body yüzdüğümü hatırlıyorum. Ve ayak parmaklarımın uçlarında gölün çamurlu tabanını hissettiğimi. Yeni açan çiçeklerin ve yeşilliklerin kokusunu. Tıpkı şimdiki gibi sırt üstü yatarken mavi göğe bakışımı ve orman seslerinin suyun sessizliğinde kayboluşunu. Babam kıyıda yuva yapmış su kuşlarını yakalar, ben çimenlerin arasında yumurta arardım, sonra ikimiz birlikte sığ sulardan babamın bana ismini verdiği Katniss çiçeğinin köklerini söküp çıkarırdık. Akşamları eve dönünce annem temizliğimden dolayı beni tanıyamamış gibi yapardı. Sonra kızarmış ördek ve fırınlanmış soslu ketnis yumrularından oluşan leziz bir yemek hazırlardı. Geyli göle hiç götürmedim, götürebilirdim. Oraya gitmek biraz zaman alıyordu ama su kuşlarını yakalamak o kadar kolaydı ki kaybettiğiniz av zamanını telafi edebiliyordunuz. Gerçi orası birileriyle paylaşmayı hiçbir zaman gerçekten istemediğim, sadece babamla bana ait olan bir yerdi. Oyunlardan bu yana kendimi oyalayacak pek fazla işim olmadığı için bir iki defa göle gittim. Yüzmek hala çok hoştu ama göl ziyaretlerimin beni hüzünlendirdiğini söyleyebilirdim. Aradan geçen 5 seneye rağmen göl hemen hiç değişmemişti. Oysa ben artık tanınmayacak haldeydim. Suyun altında bile kargaşayı duyabiliyordum. Araba kornaları, selamlaşmalar, çarpılarak kapanan kapılar. Bunun tek bir anlamı olabilirdi. Mahiyetim geldi. Hazırlık ekibim banyoya dalmadan önce sadece şöyle bir kurulanıp üzerime bir bornoz geçirecek kadar zamanım vardı. Mahremiyet diye bir şey yoktu. Bedenim söz konusu olunca bu 3 insanla aramda en ufak bir sır kalmıyordu. Katniss kaşların. Venya beni görür görmez bir çığlık attı. Üzerimde dolaşan kara bulutlara rağmen bir kahkaha koyverme mecburiyeti duydum. Mavi saçları, kafasının çevresinde sivri çıkıntılar oluşturacak biçimde şekillendirilmişti. Eskiden kaşlarının üstünde kalan altın renkli dövmeleri gözlerinin altına doğru uzatılmıştı. Venya'nın görüntüsündeki bu değişiklikler, beni gördüğü anda yaşadığı şaşkınlık sonucu oluşmuş gibi duruyordu. Octavia yanında belirdi ve Venya'nın sırtını sıvazladı. Kavisli vücudu, Venya'nın ince ve çöp gibi görüntüsü yanında daha bir ton bulduruyordu. Bak, bak, bak. Senin kaşları halletmen ancak 1-2 dakikanı alır. Ama ya ben bu tırnaklarla ne yapacağım? Ellerimi kapıp kendi bezelye yeşili ellerinin arasına aldı. Hayır, teni artık tam olarak bezelye yeşili sayılmazdı. Daha çok yapraklarını hiç dökmeyen bitkilerin biraz daha açığı bir yeşildi. Bu ton değişikliğinin tek nedeninin, Kapitol'ün aykırı moda eğilimlerine ayak uydurma çabası olduğuna hiç şüphem yoktu. Ciddiyim Katniss. Keşke bana üzerinde çalışabileceğim bir şeyler bıraksaymışsın. Bu doğru. Son birkaç aydır tırnaklarımı diplerine kadar yiyordum. Bu alışkanlıktan vazgeçmeyi çok düşündüm ama bunu yapmak için geçerli bir neden bulamadım. Üzgünüm diye mırıldandım. Ellerimin durumunun hazırlık ekibimi nasıl etkileyeceğini düşünmeye zaman ayırdığım söylenemezdi. Flavius, ıslak ve karmakarışık saçlarımı tutam tutam kaldırdı. Kafasını memnuniyetsizliğini gösterecek şekilde salladı ve burgu dalgalı, turuncu saçlarının zıplamasına neden oldu. Sert bir sesle, "Son görüşmemizden bu yana saçlarına el sürdürmedin umarım," dedi. Hatırlarsan saçlarına dokunmamanı özellikle tembihlemiştik. Onları tamamen hafife almadığımı gösterme fırsatını bulmanın sevinciyle evet dedim. Yani hayır, saçlarımı kesen olmadı. Bunu unutmadım. Aslında işin doğrusu saçlarım gündeme hiç gelmedi. Eve döndüğüm günden beri tek yaptığım saçlarımı eskisi gibi arkadan örmek oldu. Bu sözlerim gönüllerini biraz olsun almışa benziyordu. Hepsi beni öptü ve yatak odamdaki bir sandalyeye oturtup her zaman olduğu gibi dinleyip dinlememe aldırmadan ve hiç durmadan konuşmaya başladılar. Venya kaşlarımı yeniden yaratır, Octavia ellerime sahte tırnaklar takar, Flavius da saçlarıma bir tür çamurla masaj yaparken Kapitol hikayelerini dinledim. Oyunların ne büyük sükse yaptığını, o günden beri her şeyin çok sıkıcı olduğunu ve herkesin zafer turunun sonunda Pita ile birlikte Kapitol'e gitmemizi sabırsızlıkla beklediğini. Zaten tur tamamlanır tamamlanmaz, Kapitol'ün bu defada çeyrek asır oyunları için hazırlıklara koyulacağını. Ne müthiş değil mi? Çok şanslı olduğunu düşünmüyor musun? Galipliğinin daha 1. senesinde çeyrek asır oyunlarında akıl hocalığı yapma fırsatı bulacaksın. Heyecandan birbirlerine sözlerine tamamlama fırsatı bırakmadan konuşuyorlardı. Aa evet dedim doğal bir sesle. Elimden ancak bu kadarı geliyordu. Normal bir yılda bile haraçlara akıl hocalığı yapmak kabus gibi bir şeydi. Her gün okula giderken çocuklardan hangisine akıl hocalığı yapmak zorunda kalacağımı düşünmekten kendimi alamıyordum. Fakat bu kadarı yetmezmiş gibi Bu yıl açlık oyunlarının 75. yılıydı. Yani çeyrek asır oyunları senesiydi. Her çeyrek asır, mıntıkaların yenilgisinin yıl dönümünün altını çizmek için abartılı kutlamalar, ekstra eğlence ve haraçlar için hazin bir dönemeç demekti. Doğal olarak bu gördüğüm ilk çeyrek asır oyunları olacaktı. Fakat Kapitol'ün ikinci çeyrek asır oyunları için arenaya iki kat fazla haracın gönderilmesini talep ettiğini okulda duymuştum. Öğretmenler çok fazla detaya girmemişlerdi. O seneki oyunları 12. mıntıkadan Hamish Albernit'in kazandığı düşünülünce bu gerçekten şaşkınlık verici bir durumdu. Octavia, "Hamish kendini daha fazla ilgiye hazırlasa hiç fena olmaz," dedi. Hamish bana arenada yaşadığı şahsi tecrübelerden hiç bahsetmedi. Ben de hiç sormadım. Televizyonda o seneki yarışmaların tekrar yayınlarını gördüysem bile hatırlayamayacak kadar küçük yaşta olmalıyım. Fakat Kapitol'ün Hamish'e o günleri unutturmaya hiç niyeti yoktu. Pita ile benim çeyrek asır oyunlarında akıl hocalığı yapacak olmamız bir anlamda iyi bir şeydi. Çünkü Hamish'in zom olacağından hiç şüphem yoktu. Hazırlık ekibim çeyrek asır oyunları konusunda anlatacak hiçbir şey bırakmayınca inanılmaz derecede saçma hayatlarından konuşmaya başlıyorlardı. Hiç tanımadığım bilmem kim hakkında kim ne demiş, nasıl ayakkabılar almışlar ve doğum günü partisine herkesin kuş tüyleriyle donanıp gelmesinin ne büyük hata olduğuna dair uzun, upuzun bir hikaye. Kısa bir süre sonra kaşlarım sızlıyordu, saçlarım pürüzsüz, ipek gibi ve tırnaklarım boyanmaya hazırdı. Görünüşe bakılırsa soğuk hava yüzünden başka her yerim örtülü olacağı için sadece ellerimi ve yüzümü hazırlama talimatı almışlardı. Flavius, kendi alameti farikası olan mor ruju üzerimde denemek istedi ama sonra yüzümü ve tırnaklarımı renklendirmeye başladıkları zaman pembe bir rujla yetindi. Seçtikleri renklere bakarak Sina'nın seksi değil, genç kız işi bir şeylerde karar kıldığını tahmin ettim. İyi. Baştan çıkarıcı olmaya çalışırsam kimseyi hiçbir şeye ikna edemezdim. Hamish, oyunlardaki mülakatım için bana koşluk yaparken bunu açıkça ifade etmişti. Annem biraz utangaç bir tavırla içeri girdi ve Sina'nın toplama gününde saçlarımı nasıl ördüğünü, hazırlık ekibine göstermesini rica ettiğini söyledi. Ekiptekiler bu haberi heyecanla karşıladı ve annemin saç örgüsünü büyük bir dikkatle izledi. Aynada annemin bütün hareketlerini ilgiyle izleyen samimi yüz ifadelerini ve deneme sırası kendilerine gelince nasıl heveslendiklerini görebiliyordum. Aslında üçü de anneme karşı o kadar gönülden saygılı ve iyilerdi ki ortalıkta onlara üstünlük taslayarak dolaştığım için kendimi kötü hissettim. Kapitol'de büyümüş olsam kim bilir ben nasıl biri olurdum ve nelerden bahsederdim. Belki de benim de en büyük üzüntüm doğum günümde kuş tüylü kostümlerin giyilmiş olması olurdu. 4. ayrımın sonu. Sayfa 45. Devamı 5. ayrımda.